Ayrım 11.
Artık hiçbir şey İbn Tahir'i şaşırtmıyordu. Dikkatli, uyanık ve zeki bir talebeydi. Tüm dikkatini sadece kendisinden istenilen şeye vermeyi başarıyordu. Dünyanın kendisine anlatıldığı gibi olduğuna ikna oluyordu kolaylıkla. Fakat akşamları döşeğinde yatarak duvardaki lambanın titrek kızıl alevini seyrederken çok garip bir dünyada yaşadığını düşünüyordu. Sırların hüküm sürdüğü bir dünya. O anda korkuya kapılıyor ve kendisine şunu soruyordu. Sen, bu döşekte yatan adam, sen gerçekten de kısa bir süre öncesine kadar Sava'da babasının hayvanlarını güden Avni ile aynı insan mısın? Çünkü şu anda yaşadığı evren ile eski dünyası arasında dipsiz bir uçurum olduğunu düşünüyordu. Hayal dünyasını gerçekler dünyasından ayıran bir uçurum. Bu uçuruma düşmekte olduğunu hisseder hissetmez şiir okumaya başlayarak sakinleşmeye çalışıyordu. Talebelerine nazım sanatını öğretmeye çalışan Ebu Suraka, onlara İsmaili davası için önemli kişiler üzerine şiirler yazmalarını tavsiye etmişti. Bu nedenle peygamber üzerine, Ali ve İsmail üzerine, şehitler ve yaptıkları üzerine şiirler yazıyorlardı. İbn Tahir özellikle peygamberin sevgili damadı Ali'ye karşı derin bir sevgi besliyordu. Ali üzerine yazdığı birkaç mısra Ebu Suraka'nın eline geçmişti. Bunları son derece beğenmiş ve fırsat bulursa Seyduna'ya göstereceğini vaat etmişti. İbn Tahir'in yeteneği kalede çabucak yayılmış ve delikanlı şair unvanı ile anılmaya başlamıştı. İlk başarısından cesaret alan İbn Tahir başka denemelere de girişmişti. Kendisine olağanüstü ve anlaşılmaz gelen her şeyi mısralara döküyor, böylece onları daha açık bir biçimde algılayarak korkulardan sıyrılıveriyordu. Bu denemelerinden bir kısmı kalede süratle yayılmış ve çok kişi tarafından ezberlenmişti. Özellikle Alamut ve Seyduna üzerine yazdığı şiirler çok rağbet görüyorlardı. Talebeler nazım sanatından başka hitabet sanatı dersleri de alıyorlardı. Bu konuda Süleyman ve İbn Tahir çekişme içindeydiler. Süleyman'ın konuşmaları coşkulu ve ateşle doluydu. Buna karşı İbn Tahir son derece berrak ve açık cümleler kurmasını seviyordu. Bu derslerin en başarısız talebesi Yusuf'tu. İbn Tahir'e sık sık çok bunaldığından şikayet ediyordu. Yüzbaşı Minuçerh'in kızgın güneş altında kendilerine yaptırdığı sert talimlerin, Ebu Malik'in emriyle kendisini kırbaçlamasının veya kor halindeki saç levhanın üzerinde yürümenin, hatta gerçek bir işkence olarak kabul edilen son nefes alma taliminin bu derslerle kıyaslanınca çocuk oyuncağı olduğunu iddia ediyordu. Onun nazım, hitabet, gramer ve cebir kadar korkutan tek bir şey daha vardı. Abdülmelik'in tutulmalarını emrettiği zoraki oruç. Aç kaldığı zamanlar kalede ve dünyada yaşanan her şey ona anlamsız ve boş geliyordu. Açlık başına iyice vurunca yatağına yatmayı ve bir daha kalkmamak üzere uykuya dalmayı diliyordu. Bunun dışında Yusuf'u zorlayan başka bir konu yok gibiydi. Onu hayrete düşüren pek az şey vardı. Özellikle de İbn Tahir'in uykuya dalmadan önce şiir yazmak konusundaki yeteneği. Yüksek sesle onun bir büyücü olduğunu söylüyordu. Ama mantığı ona, İbn Tahir'in içinde sanatının kaynaklandığı bitmez tükenmez bir pınar bulunduğunu söylüyordu. Eski çağlarda yaşayan insanların şiir yazmış olmaları ona pek garip gelmiyordu. Çünkü o çağlarda şeytanlara ve canavarlara karşı savaşan büyük kahramanlar vardı. Fakat hemen yanı başında yatan arkadaşının da böyle bir şair olması onun için akıl alır gibi değildi. Onlar gibi kalede yaşamakta olan Seyduna'nın büyük bir peygamber olduğunu kabul edebiliyordu. Çünkü Seyduna kendisini görünmez kılabiliyordu. Aralarından hiç kimse görmemişti onu. Fakat ya İbn Tahir? Her gün onlarla beraberdi. Şakalaşıyor, konuşuyor ve tartışıyorlardı. Fakat bu durum kesinlikle aralarındaki arkadaşlığı etkilemiyordu. Aksine Yusuf her geçen gün İbn Tahir ile aralarında daha güçlü bir bağ oluştuğunu sezinliyordu. Süleyman'ın ise kıskanç bir mizacı vardı. Başkalarının başarıları karşısında elinde olmadan rahatsız oluyordu. Oysa kılıç ve mızrak kullanmakta onun üstüne kimse yoktu. En tehlikeli talimlere bile gözünü kırpmadan dalıyordu. Fakat eğer kendisi onun yanında Yusuf'un veya İbn Tahir'in başarılarını övecek olursa lafa karışıyordu hemen. ''Hadi canım sende, ilki aptalın, ikincisi de ukalanın teki. Buna rağmen üçü de birbirinden ayrılmayan arkadaşlardı. Şayet diğer ikisi hakkında hoşuna gitmeyen sözler işitecek olursa öfkelenerek hemen onları savunmaya geçiyordu. Nasıl Yusuf hakkında bir şey söylemeye nasıl cesaret edersin? Bugün Cirit'i ne kadar uzağa fırlattığını kendi gözlerinle gördün. Önce ona yetişmeye çalış bakalım. Veya İbni Tahir hakkında şayet kafanızda onun zekasının bir kırıntısı bile olsaydı kendinizi o kadar çok beğenmeye başlardınız ki zavallı kafalarınız buna dayanamayıp çatır çatır çatlardı. Kendisiyle alay etmeye nasıl olsa hiç kimse cesaret edemiyordu. Yusuf ve İbni Tahir ondan korkuyorlardı. Bunun için aslında ondan hoşlanmadıklarını birbirlerine söyleyebiliyorlardı. Gerçeği söylemek gerekirse kalede hiç kimse, hocalar da dahil, ondan hoşlanmıyordu. Kadınlar ve cinsellik üzerine konuşmak onlara kesin olarak yasaklanmıştı. Dahi İbrahim derslerinde bu nazik konuya temas ettiği zaman hepsi de heyecanla bekliyor, soluk bile almıyorlardı. Peygamberin kadınlarından bahsediyordu hocaları genellikle. İbrahim önce hafifçe öksürerek boğazını temizliyor, sonra da talebelerinin gözlerinin içine bakarak ciddi bir sesle konuşmaya başlıyordu. Peygamber müminlere ne evlenmelerini ne de karşı cinsle ortak bir yaşamın mutluluğunu tatmalarını yasaklamıştır. Zaten de kendisi örnek bir koca ve mükemmel bir baba idi. Fakat gerçek mutluluk evlenip bir yuva kurmaktan mı ibarettir? Hayır. Gerçek mutluluk hak yolunda şehit düşmek ve bu fedakarlığın mükafatı olarak da cennet bahçelerinin ebedi mutluluğuna ulaşmaktır. İlk müminler peygamberin anlattıklarına uyarak kadınlarıyla huzurlu bir yaşam sürmüşler ve gerektiğinde de hak yolu için şehit düşmeyi bilmişlerdir. Fakat siz de biliyorsunuz ki peygamberin ölümünden sonra müminler arasında karışıklık ve huzursuzluk baş gösterdi. Onun verdiği iyi öğütler unutuldu ve dünya zevkleri cennetin zevklerine yeğ tutulmaya başladı. Sizler de iyi biliyorsunuz. Zamanımızda erkekler artık haremlerine kapanıp dünya nimetlerinden faydalanmaktan başka hiçbir şey düşünmez olmuşlardır. Peygamberin büyük bir dava için büyük fedakarlıklar yapılmasını isteyen emri ise çoktan unutulmuştu. Hak yolu için savaşmak ve şehadet şerbetini içmek. Seydun'un karşı çıktığı çürümüş düzen budur işte. Bir tarafta zalim Selçuklu despotları ve sefil yandaşlarıyla Bağdat halifesi bulunmakta, diğer tarafta da bizler ve sizler. Sizler yani kutsal dava uğruna gözünü kırpmadan ölüme koşacak olan fedailer. Sizin yegane amacınız şehadet şerbetini içmek olmalıdır. Her şeyiniz ile diğerlerinden farklı olmalısınız. Bu nedenle Seyduna size şu yasakları koymuştur. Asla evlenemez ve iffetsiz davranışlarda bulunamazsınız. Şimdiden cennet bahçelerine kabul edildiğinizi unutmayın. O nedenle temiz olmayan konularda konuşmanız kesinlikle yasaklanmıştır. Hatta bunları aklınızdan bile geçirmeye kalkışmayın. Hiçbir şey Allah'tan gizli kalamaz. Yüce Allah Seydun'u kulları arasından seçmiş ve size önder olarak tayin etmiştir. Bu yasağa karşı gelmeye cüret eden olursa en şiddetli biçimde cezalandırılacağını unutmasın. Temiz olmayan konularda konuştuğu fark edilen zavallı anında geri gönderilecektir. İçinizden biri bu cezayı tattı bile. Fedai olduktan sonra kadınlarla ilişki kurmaya veya evlenmeye yeltenen olursa en korkunç bir biçimde öldürülecektir. Cellat önce o günahkarın gözlerini kızgın demirlerle oyacak, acısı biraz azalınca da vücudunu canlı canlı dört parçaya ayıracaktır. Demin saydığım yasakları delmeye cesaret edecekler için büyük önder tarafından saptanan cezalar bunlardır işte. Talebeler korkudan donup kalmışlardı ve birbirlerine bakmaya dahi cesaret edemiyorlardı. Kimisi az önce işittikleri korkunç cezaları gözlerinin önünde canlandırarak düşünceli düşünceli kafasını kaşıyor, kimisi de derin derin iş çekiyordu. Konuşmasının talebeler üzerinde yarattığı etkiyi gören dâi İbrahim'in dudaklarından belli belirsiz bir gülümseme geçti. Biraz daha yumuşak bir ses tonu ile sözlerine devam etti sonra. Korkmayın, Seyduna'nın koyduğu yasakların sizin için bir anlamı olamaz nasıl olsa. İçinizden hiçbirinizin dünyanın geçici nimetlerini cennetin ebedi zevklerine yeğ tutmak istemeyeceğinden eminim zaten. Kendilerine söyleneni yolundan sapmaksızın yerine getirenlere verilecek mükafatı biliyorsunuz. Kutsal dava uğruna şehit düştüğünüz anda kristal berraklığında derilerin aktığı bahçelerin kapısı size açılacaktır. Sırça köşklerde yastık dağlarının üzerinde dinleneceksiniz. Olağanüstü güzellikteki koruların serinliğinde dolaşacaksınız. Nadir çiçeklerle kaplı zümrüt yeşili çayırların üzerinde yürüyerek ve güzel kokuları içinize çekeceksiniz. Kapkara badem gözlü genç kızlar size en güzel yemekleri ve en iyi şarabı sunacaklar. Sizin tüm isteklerinizi yerine getirecekler. Allah bakirelere özel bir erdem bahşetmiştir. Ruhları ve bedenleriyle sizin tüm arzularınızı yerine getirmelerine rağmen ebediyen genç ve bakire olarak kalacaklardır. Unutmayın, fedai olduktan sonra tüm bu güzelliklere sahip olabileceksiniz. Allah bu bahçelerin anahtarlarını Seyduna'ya verdi. O da onları sizler için saklıyor. Seyduna emirlerini duraksamadan yerine getirenlere bu kapıları açacaktır. Böyle bir mükafat dururken nasıl olup da başka bir şey sizi yolunuzdan alıkoyabilir? Akşam olup da hepsi terasta toplandıkları vakit İbn-i Tahir konuşmaya başladı. Hocalarımız bize boş vakitlerimizde bir araya gelerek gün boyu öğrendiklerimizi tartışmamızı tavsiye ettiler. Bugün Dâi İbrahim'in Seyduna'nın bize neden davranışta, konuşmada ve hatta düşüncede kadınlarla ilişki kurmamızı yasakladığını anlattı. Bu akşam da her zaman yaptığımız gibi gündüz öğrendiklerimizi tartışmamızı teklif ediyorum. Bize bunları bizzat hocamız öğrettiği için Seyduna'nın emrine karşı gelmiş olmayacağız nasıl olsa. Hatta gelecekte başımıza gelebilecek olan felaketleri önlemek için böyle bir tartışmanın çok yararlı olabileceğine inanıyorum. Bazıları İbn-i Tahir'in son sözleri üzerine irkildiler. Ben buna karşıyım diye bağırdı Naim. Dâi İbrahim bu konularda konuşmamızı kesin olarak yasakladı. Suçluları ne gibi korkunç cezaların beklediğini kendi kulaklarınla duydun. Pireyi deve yapmanayım diye dalga geçti Cafer. Hocalarımızın bize anlattığı şeyler üzerine konuşma hakkına sahibiz. Aklımızı ve zekamızı kullanarak öğrendiklerimizi daha iyi kavramaya çalışma isteğimizi kim cezalandırabilir ki? Dediğin gibi olsun ama kadınlardan ve başka yakışıksız konulardan konuşmak yok diye üsteledi Naim. Yusuf köpürdü. Hadi şu tavuğu burçlardan aşağı atalım. Naim korkuyla geri çekildi. Bir yere gitme diye uyardı onu Süleyman. Sonradan başımıza bir iş gelecek olursa burada olmadığını söyleyip aradan sıyrılmanı istemeyiz. Ve sinirlerimizi bozmaya devam edersen kulaklarında tatsız çınlamalar işiteceğinden emin olabilirsin. Açık konuşmak istiyorum diye başladı İbn-i Tahir ve hemen konuya gireceğim. Ne de olsa hepimiz birbirimizi iyi tanıyoruz. Bundan sonra konuşmalarımızda asla kadınları konu etmeyeceğiz ve bugünkü uyarıdan sonra içimizden birisinin bir kadın ile kaçamak yapacağına asla ihtimal vermiyorum. Konuşmalarımızı ve davranışlarımızı kontrol altında tutmak bizim için çok da zor olmayacaktır herhalde. Peki ya düşüncelerimiz, bizi rüyalarımıza dek takip eden düşüncelerimiz üzerinde hakimiyet kurabilecek miyiz? Şeytanın irademiz üzerinde bir gücü yoktur ama düşüncelerimize ve hayallerimize etki edebilir. Ben de birçok kez yakışıksız düşüncelerle boğuşmak zorunda kaldım. Her kavgadan sonra artık kesin olarak kazandığımı düşünüyordum. Fakat şeytan şehvetli rüyalar görmemizi sağlayarak gün boyunca hayaller içinde yüzmemize neden oluyor. Bunca yasak insanın tabiatına aykırı olarak gereğinden fazla ağırmış gibi geliyor bana. Sizce ne yapmalıyız? Ne düşünüyorsunuz? Boş yere niye kafamızı yoralım ki diye kestirip attı Süleyman. Rüya rüyadır. Kim bir rüyadan sorumlu tutulabilir ki? Elde olmayan düşünceler bir günah kaynağı olarak kabul edilemez. Nihayet doğru bir düşünce diye sevindi Yusuf. Ben de tam aynı şeyleri söyleyecektim. Hayır, bu söylenenlerin doğru olduğunu kanıtlayan hiçbir şey yok ortada diye üsteledi İbn-i Tahir. Yasak, açık ve kesin. O halde zaafımızı aşacak bir yöntem de mutlaka olmalı. Haklı diye lafa karıştı Cafer. Eğer ortada bir yasak varsa bu yasağa karşı gelmenin de bir yöntemi olmalıdır. Bence tüm yapmamız gereken kulaklarımızı şeytanın fısıltılarına olanca gücümüzle kapamaktır. Düşüncelerimizi ve hatta rüyalarımızı ondan korumak için elimizden başka ne gelir ki? Bunu ben de denedim diye itiraf etti İbn-i Tahir. Ama insani zaaflar o kadar büyük ki. İnsanın kendisinden daha kuvvetli bir rakibe meydan okuması akıllıca bir davranış değildir dedi Yusuf, bilgiç bir edayla. O zamana kadar konuşulanları tek söz etmeden dinleyen Übeyde aniden konuşmaya başladı. Suratında kurnaz bir gülümseme vardı. Bu kadar basit bir mesele hakkında dostların bütün bu konuşmalar ve kavgalar neden? Sanıyor musunuz ki Seyduna bizim kudretimizi aşan bir konuda bize emir verebilir? Ben bunu kabul etmiyorum. Seyduna bizim sabır ve sebatımıza karşılık bir mükafat vaat etmedi mi? Bu mükafat da öbür dünyadaki cennetin güzellikleri değil midir? Söyleyin bana. Doğru ve dürüst birisi ileride kendisine verilecek mükafata sevinemez mi? Hepimizin şu cevabı vereceğine eminim. Elbette sevinebilir. Demek ki bize verilecek olan cennet bahçelerindeki sonsuz hazlara sevinmek çok tabii ki hakkımızdır. Öyleyse güzel bahçeleri ve kristal berraklığındaki suları düşünebilir, harika yemekleri ve nefis şarapların hayalini kurabilir ve kıyamete kadar bize hizmet edecek olan badem gözlü kızların bize sarılmalarını tasavvur edebiliriz. Bunda kötü olan nedir? Eğer şeytan bizi ayartmak için yanımıza gelecek olursa onu bir fıskeyle yanımızdan uzaklaştırıveririz. Bunun için harika cennet bahçeleri ve oradaki güzel kızlarla hiçbir engel olmadan yapacağımız şeyleri düşünmemiz yeterli olacaktır. Böylece hem bizim için bu bahçeleri yaratan Allah'ın ve anahtarlarını teslim ettiği Seyduna'nın hoşuna gider, hem de günah işlemeden istediğimiz hayalleri kurabiliriz. Talebeler bu düşünceyi hararetle desteklediler. "Olağanüstü Übeyde!" diye bağırdı Yusuf. "Neden benim aklıma gelmedi ki bu söylediklerin?" "Übeyde son derece zekice bir düşünce zinciri kurdu," dedi İbn Tahir. "Şekil itibariyle benim de karşı çıkacağım bir şey yok. Fakat ben kötü düşüncelerden sıyrılmanın bu kadar rahat olduğundan şüphe ediyorum. Cennet bahçeleri emrimize amade olsalar bile." "Saçmalıyorsun," dedi Übeyde öfkelenerek. "Söylediklerim senin aklına gelmediği için bozuldun." "Hayır, İbn Tahir'in hakkı var," dedi Cafer. "Günah günahtır. Nerede işlenirse işlensin. Seyduna'nın çok açık emrinin böyle bir hile ile yok sayılabileceğini kabul edemiyorum." "Kılı kırk yararak tüm keyfimizi kaçırmak mı istiyorsun?" diye bağırdı Yusuf öfkeyle. "Ben Übeyde'nin haklı olduğunu düşünüyorum. Hiç kimse şerefle kazanamayacağımız mükafatımızın hayalini kurmamıza engel olamaz. Herkes istediği gibi düşünebilir," dedi Cafer omuzlarını silkerek. Hava kararınca büyük önderin köşkünün önündeki meşaleler yakıldı. Az sonra kale ahalisine namaz ve yatma vaktini haber veren borular çalındı. Talebelerin üzerine derin bir hüzün çökmüştü. Ruhun ve vücudun ağır talimlerle yıprandığı bir gün daha sona ermişti ve düşünceleriyle baş başa kalmışlardı artık. Kimisi yalnızlığa lanet okuyarak dışarıdaki yaşamın hasretini çekiyor, kimisi de yapmak istediği bin bir türlü düşünceyi kafasından geçiriyordu. "Bir kuş olsaydım eğer," diye düşündü Süleyman bir akşam yüksek sesle. "Buralardan uçar ve kız kardeşlerimin ne durumda olduğuna bakmaya giderdim. Anam vefat ettikten sonra babam iki karı daha aldı. Her ikisi de ona çocuklar doğurdular. Kız kardeşlerimin kendilerine yük olduğunu düşünüyorlar. Zavallıların hayatlarının hiç kolay olmadığına eminim. Evdeki diğer kadınların bütün gün onlardan kurtulma hayalleri kurduklarını biliyorum. Muhakkak günün birinde babamı onları sokaktan geçen ilk serseriye vermeye ikna edecekler. Ah, ne kadar üzülüyorum, bir bilseniz." Farkında olmadan sıktığı yumruklarının ardına gizlenmişti. "Şayet seni teselli edecekse benim yaşlı anamın durumunun da daha iyi olmadığını söyleyeyim sana," dedi Yusuf ve iri eliyle gözlerini kapadı. "Zavallının hayvanlarla uğraşmaktan canı çıkıyordur şimdi. Hele o komşular yok mu? Malını mülkünü elinden almak için her türlü numarayı çeviriyorlardır mutlaka. Neden onu yalnız bıraktım ki?" "Evet, neden? İbn Tahir de bunu niye yaptığını bilmek istiyordu. Anamın istediği bu. Bana her zaman şöyle söylerdi. Sen gerçek bir prenssin oğlum ve güçlüsün. Peygamber ile kendisinin yanında bulunmadan mutluluk duyardı. Peygamber Ali'yi her şeyden çok seven baban hayatta olsaydı eminim ki seni meşru halifeye hizmet eden dâilerden birisinin yanına gönderirdi. Orada doğru inancın ne olduğunu öğrenirdin. Bunu söylediği zaman yaşadığımız yerin civarında büyük dâi Hüseyin Alkeyni Efendimizin adına asker toplamakla meşguldü. Onun yanına gittim. O da beni buraya getirdi. Nitekim hala da buradayım. Ya sen Naim? Sen bu gözlerden Irak yere nasıl geldin?" İbn Tahir araştırmaya devam ediyordu. "Benim köyüm buradan pek uzak değil," diye cevapladı delikanlı. "Güçlü bir dâinin zındık sultana karşı ordu topladığını işittim. Biz çok dindar bir aileyiz. Babam Seyduna'nın hizmetine girmemi çok normal karşıladı." "Peki ya sen Süleyman? Seni buraya atan rüzgar nedir dostum?" "Benim hikayem de ötekilerden pek farklı değil. Her tarafta mucizeler yaratan bir dâinin Alamut Kalesi'ni Kahire halifesinin adına ele geçirerek zındık sultana karşı savaş edeceği konuşuluyordu. İlginç bir şey olacak diye düşündüm kendi kendime. O sırada dâi Abdülmelik bizim taraflara gelmişti. Ben de onun yanına giderek hizmetine girdim. Benimkisi daha da kolay olmuştu," diye devam etti Übeyde. "Benim ailem çoktandır Ali'ye saygı göstermektedir. Biz dokuz kardeşiz ve aramızdan birisinin evden ayrılması gerekiyordu. Babamdan beni göndermesini rica ettim. O da benden hayır duasını esirgemedi. Ya sen Cafer? Aslında ben uzunca bir süre Kur'an, sünnet ve İslam tarihi öğrenimi gördüm. Fakat lüzumundan çok fazla yanlışlıklar yapıldığının farkına varmakta fazla gecikmedim. Peygamberin ölümünden sonra damadı Ali'nin haksız yere hilafet makamından uzaklaştırıldığı çok açıkça belliydi. Yine aynı şekilde Bağdat halifesinin de hilafet makamını haksız yere işgal ettiği belliydi. Bir keresinde bunları bir İsmaili daisiyle tanıştırdım. Bu dahi aslında bir düşünün hele, Ebu Soraka'dan başkası değildi. Bu konu hakkında uzun uzun konuştuk. Onun görüşleriyle benimkilerden büyük bir uyum içinde olduklarının farkına vardım. Uzun bir tereddütten sonra babama açılabildim. Seyduna'nın hizmetine girmek için Alamut'a gitmek istediğimi anlayınca gitmeme izin verdi. Bizim oralarda kutsal olanın büyük önderin bedeninde vücut bulunduğuna inanılır. Bu konuşmalar arada bir çektikleri memleket ve aile özlemini unutmalarına yardımcı oluyordu. Ertesi sabah kalk borusu çalındığında hepsi de akşamki moral bozukluklarını çoktan unutmuş oluyorlardı. Yıkanmakta kullandıkları buz gibi soğuk su önlerinde ağır talimler ve sınavlarla dolu bir gün olduğunu hatırlatmaktaydı onlara. Tekrar tüm benlikleriyle Alamut'taydılar. Tek dertleri hocalarının sorularına anında cevap verebilmek ve beklentilerini tam olarak karşılayabilmekti yine. Kendilerine güvenleri tamdı, cesurdular. Gözlerinde İsmaili davasının ateşinden başka bir şey parlamıyordu. Bir sabah Minüçerh'in yönettiği askeri eğitimden geri döndükleri zaman Ebu Soraka onlara şu haberi verdi. Günün kalan kısmında yapacak bir işiniz yok. Komşu kalelerin dâileri genel durum hakkında bilgi almak amacıyla büyük önderi ziyaret ettiler. Bu vesileyle sizlerden bahsetmeyi de unutmayacağız. Başarılarınız ve başarısızlıklarınız davamız için çok önemlidir. Bu arada vaktinizi boşa harcamayın ve bir şeyler öğrenmeye çalışın. Talebeler son derece sevinçliydiler. Yatak odalarına giderek yazı tahtalarını ve kalemlerini aldılar. Sonra da terasa geri dönerek surların dibine oturdular. Daha meraklı olan birkaç tanesi ise avludaki binaların gölgesine oturarak büyük önderin köşkünü göz hapsinde tutmaya başladılar. Kapının önündeki güvenlik önlemleri arttırılmıştı. Ellerinde inanılmaz büyüklükte gürüzler tutan dev gibi zenciler hazır ol vaziyetinde yan yana dizilmişlerdi. Arada bir beyaz tören giysileri giymiş olan bir dâi ana kapıdan içeri giriyordu. O zaman talebeler fısıldayarak tanıdıkları dâilerin isimlerini söylüyor, tanımadıklarının ise kim olacağını araştırıyorlardı. Aniden gözetleme kulesinin altındaki terasta bir karışıklık oldu. Bir bölük atlı kaleye girmişti. Askerler aceleyle koşuşturdular ve yardım etmek amacıyla atların dizginlerini yakaladılar. Uzun bir cübbe giymiş olan ufak tefek, önemsiz görünüşlü bir adam, uzun tüylü kır atından atladığı gibi koşar adımlarla merdivenleri çıktı. Ona son derece saygılı davranan adamları da peşinden geliyordu. Ebu Ali bu, büyük dâi, onu tanıyorum. Süleyman sanki bir yılan tarafından sokulmuş gibi ayağa fırladı. Kaçalım buradan dedi Yusuf. Bekle dedi İbni Tahir, onu biraz daha yakından görmek istiyorum. Ebu Ali ve adamları köşke yaklaşmışlardı. Onların geldiğini fark eden askerler büyük bir hürmetle önlerinde eğiliyorlardı. Bütün bu adamlar birer dâi diye fısıldadı Süleyman. Hepsi de Ebu Ali'yi karşılamaya çıkmışlar. Şuraya bakın, dâi İbrahim ve dâi Abdülmelik de karşılayıcıların arasında diye bağırdı Yusuf. Ebu Ali beyaz cübbesinin içinde haşmet ve azamet saçarak ilerliyordu. Tüm vücudu asaletini belli ediyordu. Onu selamlayan adamlara karşılık verirken içinde kibirden eser bile olmayan bir gülümseme beliriyordu dudaklarında. Kırışıklıklarla kaplı bir yüzü vardı. Gri renkte ince bir sakal ve aynı renkte uzun bir bıyık. Dişsiz ağzını çevreliyordu. Talebelerin önünden geçtiği esnada delikanlılar büyük dâinin önünde hürmetle eğildiler. Ebu Ali'nin küçük gözleri sevinçle parladı. Cübbesinin altından çıkardığı elini dostça onlara doğru salladı. Talebeler tekrar doğrulmak için tüm grubun geçmesini beklediler. Gördünüz mü? Sadece bize el sallamak lütfunda bulundu diye bağırdı Süleyman. Sesindeki sevinci zor gizliyordu. Ebu Ali, Seyduna'dan hemen sonra gelmektedir. Keşke biraz daha iri yarı olsaydı diye üzüntüsünü belirtti Yusuf. Sana göre bir adamın zekası cüssesiyle doğru orantılı mıdır diye sordu. Naim kıkır kıkır gülerek, sana baktığım zaman bunun doğru olduğuna inanmak geliyor içimden. Sadeliğini çok beğendim dedi İbni Tahir.